Ayrım 21, sayfa 218. Önceki konferansta Orta Çağ'da ceza adaletinin devletleştirilmesinin mekanizmalarının ve sonuçlarının neler olduğunu göstermeye çalıştım. Şimdi 18. yüzyıl sonu ile 19. yüzyıl başına, bu ve bundan sonraki konferansta disipline edici toplum adı altında analiz etmeye çalışacağım şeyin oluştuğu döneme yönelmek istiyorum. Çağdaş toplum, açıklayacağım nedenlerle disipline edici toplum adını hak eder. Bu toplumu niteleyen ceza pratiklerinin biçimlerinin neler olduğunu, bu ceza pratiklerinin temelini oluşturan iktidar ilişkilerinin neler olduğunu, çağdaş toplumu oluşturan bu disipline edici toplumdan ve bu toplumun oluşturduğu mekan içinde başlayarak ortaya çıkan beliren bilgi, konesans öznesi türlerinin, bilgi, konesans türlerinin, bilgi biçimlerinin neler olduğunu göstermek istiyorum. Disipline edici toplumun oluşumu 18. yüzyıl sonunda ve 19. yüzyıl başında çelişik iki olgunun ya da daha doğrusu görünüşte çelişik iki yanı, iki görünümü olan bir olgunun ortaya çıkışıyla karakterize edilebilir. Avrupa'nın ve dünyanın çeşitli ülkelerinde hukuk sisteminin ve ceza sisteminin yeniden düzenlenmesi reformu. Bu dönüşüm farklı ülkelerde aynı biçimleri, aynı genişliği, aynı kronolojiyi göstermez. Örneğin İngiltere'de adalet biçimleri görece olarak istikrarlı kalmışken, yasaların içeriği cezai olarak kınanacak davranışlar bütünü derinlemesine değişmiştir. 18. yüzyılda İngiltere'de herhangi bir kişiyi dar ağacına, idam sehpasına götürebilecek 315 davranış vardı. Ölümle cezalandırılan 315 durum. Bu 18. yüzyıl İngiliz ceza sistemini, ceza yasasını, ceza kuralını uygarlık tarihinin gördüğü en vahşi, en kanlı yasalardan biri yapıyordu. Bu durum 19. yüzyıl başında derinlemesine değişti. Ancak hukuksal biçimler ve kurumlar derinlemesine değişmedi. Fransa'da ise tersine hukuksal kurumlarda çok derin değişimler meydana gelirken ceza yasasının içeriği değişmedi. Ceza sistemlerindeki bu dönüşümler nelerden oluşur? Ceza yasasının teorik olarak yeniden hazırlanmasından. Bu, Beccaria'da, Bentham'da, Brissot'ta ve devrim dönemindeki 1. ve 2. Fransız ceza yasasının yazarı olarak yasa koyucularda bulunabilir. Bu yazarlar tarafından tanımlanan ceza yasasının teorik sisteminin temel ilkesi, terimin cezai anlamıyla suçun ya da daha teknik olarak yasa ihlalinin ahlaki ya da dinsel hatayla hiç ilişkisinin olmadığıdır. Hata, doğal yasanın, dinsel yasanın, ahlaki yasanın ihlalidir. Suç ya da cezai ihlal, siyasi iktidarın yasama kanadı tarafından bir toplumun içinde özellikle oluşturulan medeni yasadan kopmadır. İhlalin olması için siyasi bir iktidarın bir yasanın olması ve bu yasanın fiilen formüle edilmiş olması gerekir. Yasa var olmadan önce ihlal olamaz. Bu teorisyenlere göre ancak yasa tarafından fiilen kınanacak davranışlar olarak tanımlanan davranışlar cezalandırılabilir. İkinci bir ilke, iyi yasaların olabilmesi için bir toplumun içindeki siyasi iktidar tarafından formüle edilen bu pozitif yasaların doğal yasayı, dinsel yasayı ya da ahlaki yasayı pozitif terimlerle yeniden yazıyor olmamalarıdır. Bir ceza yasası sadece toplum için yararlı olan şeyi temsil etmelidir. Yasa, topluma zararlı olan şeyi kınanacak diye tanımlar. Böylece yararlı olan şeyde ne olmadığını söyleyerek tanımlar. Üçüncü ilke doğal olarak ilk iki ilkeden çıkar. Suçun açık ve basit bir tanımı gerekir. Suç, günah ve hata ile yakınlığı olan bir şey değildir. Topluma haksızlık yapan bir şeydir. Toplumsal bir zarardır, karışıklıktır. Tüm toplum için bir rahatsızlıktır. Sonuç olarak suçun yeni bir tanımı da vardır. Suçlu, topluma zarar veren, karıştıran kişidir. Suçlu, toplum düşmanıdır. Bunu bütün teorisyenlerde ve suçlunun toplumsal sözleşmeyi bozan kişi olduğunu ileri süren Rousseau'da çok açık olarak buluruz. Suçlu, iç düşmandır. Tıpkı toplumun içinde teorik olarak oluşmuş sözleşmeyi bozan bir birey gibi. Suçlunun iç düşman olduğu düşüncesi de suçun ve cezanın teorisi tarihinde yeni bir tanımdır. Eğer suç topluma verilen zararsa, eğer suçlu toplum düşmanıysa, ceza yasası bu suçluyu nasıl ele almalı ya da bu suça nasıl tepki göstermelidir? Eğer suç toplum için bir bela ise, eğer suçun hata ile değil, doğal, ilahi, dinsel hukukla ilişkisi yoksa, ceza yasasının bir intikam, bir günahın kefaretini isteyemeyeceği açıktır. Ceza yasası, sadece toplumda yol açan karışıklığın telafisini sağlamalıdır. Ceza yasası öyle olmalıdır ki, bireyin topluma verdiği zarar silinebilmelidir. Eğer bu mümkün değilse, zararın söz konusu birey ya da bir başkası tarafından tekrarlanmaması gerekir. Ceza yasası ya kötülüğü telafi etmelidir ya da benzer kötülüklerin toplumsal gövdeye karşı işlenebilmesini engellemelidir. Bu teorisyenlere göre buradan olası dört tür ceza kaynaklanır. Birincisi, şu önermede ifade edilen ceza: toplumsal sözleşmeyi bozdunuz. Artık toplumsal gövdeye dahil değilsiniz. Yasallık alanının dışına siz kendiniz yerleştiniz. Biz sizi bu yasallığın işlediği toplumsal mekandan kovuyoruz. Bu yazarlarda Beccaria, Bentham vesaire sık sık rastlanan bu fikre göre ideal cezalandırma aslında insanları basitçe kovmak, sürgün etmek, sürmek ya da ihraç etmektir. Bu ihraçtır. İkinci olasılık bir tür bulunduğu yerde dışlamadır. Bunun mekanizması maddi ihraç, toplumsal alana dışına taşıma değil, kamuoyunun oluşturduğu ahlaki, psikolojik, kamusal alan içinde tecrit etmektir. Bu, skandal, utanç, bir yasayı ihlal edenin aşağılanması düzeyinde bir cezalandırma fikridir. Hatası açığa vurulur, herkesin önünde kişiliği teşhir edilir. Kamuda bir tiksinti, küçümseme, mahkum etme tepkisi kışkırtılır. Ceza buydu. Beccaria ve başkaları utanç ve aşağılamayı tahrik etmek için mekanizmalar icat etmişlerdir. Üçüncü ceza, toplumsal zararın telafi edilmesidir. Zorunlu çalışma, kişileri devlete ya da topluma yararlı bir faaliyete zorlamaktan ibarettir. Bu faaliyetle neden olunan zarar telafi edilir. Burada bir zorunlu çalışma teorisi vardır. Nihayet dördüncü olarak ceza, zararın yeniden meydana gelmemesini sağlamaktır. Söz konusu kişinin ya da başkalarının önceden vuku bulmuş zarara toplumda yeniden neden olma arzusu duymalarını engelleyecek şekildedir. İşledikleri suçtan dolayı onların tiksinti duymalarını sağlar. Bu sonucu elde etmek için buna eklenen ideal ceza kısasa kısastır. Birini öldüren öldürülür. Hırsızlık edenin malları elinden alınır. Bazı 18. yüzyıl teorisyenlerine göre bir hakka tecavüz eden benzer bir şeye maruz kalmalıdır. İşte bir cezalar takımı, ihraç, zorunlu çalışma, utanç, kamusal skandal ve kısasa kısas. Sadece Beccaria gibi katışıksız teorisyenler tarafından değil, birinci devrimci ceza yasasının hazırlanmasına katkıda bulunmus olan Brissot ve Le Pletier'de Senfurgo gibi yasa koyucular tarafından da fiilen sunulan projeler. Cezai ihlale ve kamu yararını temsil eden bir yasanın ihlaline odaklanan ceza usulünün düzenlenmesinde daha o zamandan oldukça yol alınmıştı. Cezaların çerçevesi ve bunların uygulanma biçimi dahil her şey buradan kaynaklanır. Meclisler tarafından benimsenen böyle projeler, böyle metinler ve hatta kararlar vardır. Fakat gerçekte olup biteni bir süre sonra 1820'ler civarında Fransa'da Restorasyon döneminde ve Avrupa'da Kutsal İttifak döneminde ceza usulünün nasıl işlediğini incelersek görürüz ki gelişme halindeki sanayi toplumları tarafından benimsenen ceza sistemi birkaç yıl öncesinde tasarlanmış olandan tamamen farklıdır. Pratik teoriyi yalanladığı için değil, Beccaria'da, Bentham'da bulduğumuz teorik ilkelerden hızla caydığı için farklıdır. Ceza sistemini tekrar ele alalım. İhraç oldukça hızla kayboldu. Zorunlu çalışma da telafi etme işlevinde genellikle tamamen simgesel bir cezaydı. Skandal mekanizmaları uygulamaya asla konmadılar. Kısasa kısas cezası hızla kayboldu. Yeterince gelişmiş bir toplum için eskimiş olarak görüldü. Ceza usulünün bu çok kesin projelerinin yerine oldukça ilginç bir ceza geçmiştir. Beccaria bundan hafifçe söz etmiştir ve Brissot da çok önemsiz olarak anmıştır. Hapsetme, hapishanedir bu. Hapishane 18. yüzyıldaki ceza usulü reformunun teorik projesine dahil değildir. 19. yüzyıl başında neredeyse hiçbir teorik gerekçesi olmadan fiili bir kurum olarak ortaya çıkmıştır. Hapishane 19. yüzyılda gerçek anlamda yaygınlaşacak ceza sadece 18. yüzyıl programında öngörülmekle kalmamış, dahası ceza usul yasası teoride oluşmuş olana kıyasla olağanüstü bir değişiklik de geçirmiştir. Gerçekten de ceza yasası 19. yüzyıl başından itibaren ve tüm yüzyıl boyunca giderek daha hızlı ve hızlanmış bir biçimde bizim toplumsal fayda diye adlandırabileceğimiz şeyden sapmıştır. Toplumsal olarak faydalı olan şeyi artık hedeflemeyecek, tersine bireye uyar hale gelmeye çalışacaktır. Örnek olarak bizim hafifletici nedenler diye adlandırdığımız şeyin düzenlemesini oluşturan ve 1825 ile 1850-1860 arasında Fransa'da ve diğer Avrupa ülkelerindeki ceza yasalarında meydana gelen büyük reformları belirtebiliriz. Yasanın ceza yasasında bulunduğu şekliyle katı biçimde uygulanması, yargıcın ya da jürinin kararıyla ve yargılanan bireye göre değişebilir. Sadece toplumsal çıkarları temsil eden evrensel bir yasa ilkesi, giderek daha fazla önem kazanacak olan hafifletici nedenlerin uygulanmasıyla önemli ölçüde bozulmuştur. Ayrıca 19. yüzyılda gelişen ceza usulü, topluma zararlı olan şeyi soyut ve genel bir şekilde tanımlamayı, topluma zararlı bireyleri uzaklaştırmayı ya da onların yeniden suç işlemeye başlamasını engellemeyi giderek daha az kendine dert edinir. 19. yüzyılda ceza usulünün amacı, giderek daha kararlı bir şekilde toplumu genel olarak savunmaktan çok, bireylerin tavır ve davranışlarının denetimiyle psikolojik ve ahlaki reformdur. Bu 18. yüzyılda öngörülmüş olandan tamamen farklı bir ceza biçimidir. Beccaria'ya göre ceza usulünün temel ilkesi sarih bir yasa olmadan ve bu yasayı çiğneyen sarih bir davranış olmadan cezalandırmanın olmayacağıydı. Sarih bir yasa ve yasa ihlali yoksa cezalandırma da olamazdı. Beccaria'nın temel ilkesi buydu. 19. yüzyılın bütün ceza usulü bir denetim haline gelir. Sadece bireylerin yaptıkları şeyin değil, bu yasaya uygun mudur, değil midir? Yapabilecekleri şeyin, yapmaya muktedir oldukları şeyin, yapmaya yükümlü oldukları şeyin, pek yakında yapacakları şeyin de denetimi. Böylece 19. yüzyıl sonuna doğru kriminolojinin ve ceza usulünün büyük kavramı ceza teorisi terimleriyle utanç verici tehlikelilik kavramıydı. Tehlikelilik kavramı bireyin toplum tarafından edimleri düzeyinde değil, potansiyelleri düzeyinde ele alınması anlamına gelir. Fiili bir yasanın fiili ihlali düzeyinde değil, bireylerin temsil ettikleri davranış potansiyelleri düzeyinde ele alınması anlamına gelir. Ceza usulü teorisinin Beccaria'dan daha güçlü bir şekilde ele aldığı son önemli nokta, bireylerin denetlenmesini güvence altına almak için bu yaptıkları şeye cezai bir tepki değil, davranışlarının biçimlenmeye başladığı anda denetlenmesidir. Cezai kurumun tümüyle özerk bir iktidarın, hukuksal iktidarın ellerinde olamayacağıdır. Böylece Montesquieu'ye atfedilen ya da en azından onun formüle ettiği yargı, yürütme ve yasama gücü arasındaki büyük ayrılığın tartışılmasına geldik. Bireylerin denetimi, bireylerin potansiyel güçleri düzeyinde bu tür cezalandırıcı cezai denetim, adaletin kendisi tarafından değil, polis ve tüm bir gözetleyici ve ıslah edici kurumlar ağı gibi adaletin dışındaki diğer bir dizi yatay iktidar tarafından gerçekleştirilir. Gözetleme için polis, ıslah etme için psikolojik, psikiyatrik, kriminolojik, tıbbi, pedagojik kurumlar. Böylece 19. yüzyılda hukuk kurumu etrafında ve bireylerin tehlikelilikleri düzeyinde denetlenmesi işlevini üstlenmesini sağlamak için bireyleri yaşamları boyunca kuşatacak olan bir dizi dev kurum gelişir. Okul gibi pedagojik kurumlar, hastane, tımarhane, polis gibi psikolojik ya da psikiyatrik kurumlar. Hukuksal olmayan tüm bu kurumlar ağı, adaletin bu dönemde üstlendiği işlevlerden birini yerine getirmek zorundadır. Bireylerin yasa ihlallerini cezalandırma değil, potansiyellerini ıslah etme işlevi. Böylece toplumsal ortopedi diye adlandırdığım çağa giriyoruz. Geçmişte gördüğümüz tamamen cezalandırmaya dayalı toplumlara karşıt olarak disipline edici toplum diye belirttiğim bir toplum türü, bir iktidar biçimi söz konusudur. Bu toplumsal denetim çağıdır. Biraz önce sözünü ettiğim teorisyenler arasında bu gözetleme toplumunun, büyük toplumsal ortopedinin bir tür şemasını belli bir biçimde öngörmüş ve sunmuş olan biri vardır. Bu Bentham'dır. Şu önermem için felsefe tarihçilerinden özür dilerim ama Bentham'ın bizim toplumumuz için Kant ya da Hegel'den daha önemli olduğu kanısındayım. Her bir toplumumuz ona olan minneti ödemelidir. İçinde yaşadığımız iktidar biçimlerini en kesin biçimde programlamış, tanımlamış ve betimlemiş olan ve bu genelleşmiş ortopedi toplumunun ünlü küçük bir modelini sunmuş olan odur. Ünlü Panoptikon. J. Bentham, Panoptik. Mémoire sur un nouveau principe pour construire des maisons d'inspection et nommément des maisons de force. Paris. Imprimeur National, 1791. Yeni baskı, Pierre Belfond, 1977. Zihnin, zihin üzerindeki bir tür iktidarına imkan tanıyan mimari bir biçim. Okullar, hastaneler, hapishaneler, ıslah evleri, yetimhaneler, fabrikalar için geçerli olan kurum türü. Panoptikon, halka biçimli bir binadır. Ortasında bir avlu ve avlunun ortasında da bir kule vardır. Halka hem içeriye hem dışarıya bakan hücrelere bölünmüştür. Bu küçük hücrelerin her birinde kurumun hedefine uygun olarak yazı yazmayı öğrenen bir çocuk, çalışan bir işçi, ıslah edilen bir mahkum, deliliğini yaşayan bir deli vardır. Merkezi kulede bir gözetmen vardır. Her hücre hem içeriye hem dışarıya baktığından gözetmenin bakışı tüm hücreyi kat edebilir. Hiçbir karanlık nokta yoktur ve sonuç olarak bireyin yaptığı her şey bir gözetmenin bakışına açıktır. Bu gözetmen kendisinin her şeyi görebileceği, buna karşılık kimsenin kendisini göremeyeceği şekilde panjurlar yarı açık bölme pencereleri arasından gözlemde bulunur. Bentham'a göre bu küçük ve harikulade mimari kurnazlığı bir dizi kurum kullanabilir. Panoptikon aslında bir toplum ve bir iktidar türünün ütopyasıdır. Bunlar aslında fiilen gerçekleşmiş olan ütopyadır. Bu tür bir iktidar panoptizm adını tam olarak alabilir. Panoptizmin egemen olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Panoptizm bir soruşturmaya değil, inceleme diye adlandıracağım tamamen farklı bir şeye dayanan bir iktidar biçimidir. Soruşturma, hukuksal pratikte olup bitenin öğrenilmesinin usulüydü. Şu ya da bu nedenle bilgileri ya da olay esnasında orada olmalarıyla bilmeye uygun kabul edilen kişiler tarafından sunulan tanıklıklar dolayısıyla geçmiş bir olayı yeniden fiili kılmak söz konusuydu. Panoptikle birlikte tamamen farklı bir şey meydana gelecektir. Artık soruşturma yoktur. Gözetleme, inceleme vardır. Bir olayı yeniden oluşturmak değil, bir şeyi ya da daha ziyade bir kimseyi aralıksız olarak ve tümüyle gözetlemek söz konusudur. Bireyler üzerinde bir iktidar uygulayan ve iktidar uyguladıkça hem gözetleme hem de gözetledikleri üzerinde onlar hakkında bir bilgi imkanına sahip olan biri, müdür, atölye şefi, doktor, psikiyatr, hapishane müdürü tarafından bireylerin sürekli gözetimi. Artık temel özelliği bir şeyin olup olmadığını belirlemek değil, bireyin gerektiği gibi davranıp davranmadığını, kurala uygun olup olmadığını, gelişme gösterip göstermediğini belirlemek olan bir bilgi. Bu yeni bilgi, bu oldu mu, kim yaptı gibi sorular etrafından düzenlenmez artık. Mevcudiyet ya da na mevcudiyet, varlık ya da yokluk terimleriyle düzenlenmez. Norm etrafında normal olanla olmayan, doğru olanla olmayan, yapılması gerekenle gerekmeyen terimleriyle düzenlenir. Demek ki olguların tanıklık yoluyla yeniden fiili kılınması, araçlarını elde etmekten ibaret olan, adalete devletin el koyması yoluyla orta çağın ortasında düzenlenmiş olan, büyük soruşturma bilgisine karşıt olarak tamamen farklı türde yeni bir bilgi, bireylerin yaşamları boyunca denetlenmesi yoluyla norm etrafında düzenlenen bir gözetleme, inceleme bilgisi vardır. Bu iktidarın temelidir. Soruşturma örneğinde olduğu gibi gözlemenin büyük bilimlerine değil, insan bilimleri diye adlandırdığımız şeye psikiyatri, psikoloji, sosyoloji yer verecek bilgi iktidar biçimidir. Şimdi bunun nasıl meydana geldiğini analiz etmek istiyorum. Bir yandan bir miktar şeyi açıkça programlayan belirli bir ceza teorisine ve diğer yandan tamamen farklı sonuçlara yol açan gerçek toplumsal bir pratiğe nasıl vardık? Bu sürecin en önemli ve belirleyici örnekleri arasında yer alan iki örneği ard arda ele alacağım. İngiltere ve Fransa örneği. Yine önemli olan Amerika Birleşik Devletleri örneğini bir yana bırakıyorum. Fransa'da ve özellikle İngiltere'de bir dizi denetim mekanizmasının nasıl var olduğunu göstermek istiyorum. Nüfusun denetimi, bireylerin davranışlarının sürekli denetimi. Bu mekanizmalar 18. yüzyıl boyunca belli ihtiyaçlara cevap vermek için gizli kapaklı oluşturulmuşlardır ve giderek daha fazla önem kazanarak sonuçta tüm topluma yayılmışlar ve ceza usulü pratiğine dayatılmışlardır. Bu yeni teori tamamen bunun dışında doğmuş olan bu gözetleme fenomenlerinin farkına varacak durumda değildi. Onları programlayacak durumda değildi. Hatta denebilir ki 18. yüzyılın ceza usulü teorisi orta çağda oluşmuş hukuksal bir pratiği tasdik eder. Adaletin devletleştirilmesi. Beccaria devletleşmiş bir adalet terimiyle düşünür. C. de Beccaria, Dei Delitti e delle Pene, Milan, 1764. Traité de Delitti e de Pene, çeviren Colin de Plancy, Paris, Flammarion, Champ dizisi, 1979. Bir anlamda büyük bir reformcu olmasına rağmen bu devletleşmiş adaletin yanında ve dışında yeni ceza pratiğinin hakiki içeriği olacak denetim süreçlerinin doğduğunu görmemiştir. Bu denetim mekanizmaları hangileridir? Nereden kaynaklanırlar ve neye cevap verirler? İngiltere örneğini ele alalım. 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren toplumsal ölçeğin görece aşağı düzeylerinde düzeni korumak ve kendileri için düzeni güvence altına alacak yeni araçlar yaratma görevini üst bir iktidarın aracılığı olmaksızın üstlenen kişiler kendiliğinden gruplar oluşturmuştur. Bu gruplar çok sayıdaydı ve tüm 18. yüzyıl boyunca çoğaldılar. Kronolojik bir sıraya göre ilk olarak Anglikancılıktan ayrılmış Kuakerler, Metodistler ve kendi polislerini örgütlemekle görevli dinsel cemaatler vardı. Örneğin Metodistler arasında Wesley, biraz da Orta Çağ'ın başındaki Piskoposlar gibi Metodist cemaatleri teftiş seyahatiyle ziyaret ediyordu. Bütün düzensizlik durumları, sarhoşluk, zina, çalışmayı red ona getirilirdi. Kuakerlerden esinlenmiş dost dernekleri benzer bir şekilde işliyorlardı. Bütün bu derneklerin ikili bir gözlem ve yardım görevi vardı. Geçim araçlarına sahip olmayanlara, çok yaşlı, sakat, zihinsel olarak hasta oldukları için çalışamayanlara yardım etme görevini üstleniyorlardı. Fakat onlara yardım ederken aynı zamanda yardımın hangi koşullarda verildiğini gözleme imkanını ve hakkını da üstleniyorlardı. Çalışmayan kişinin gerçekten hasta olup olmadığını, yoksulluğunun ve sefaletinin sefaate, sarhoşluğa, kötü alışkanlıklara bağlı olup olmadığını gözlemlemek. Demek ki son derece dinsel bir köken, işleyiş ve ideolojiyle birlikte kendiliğinden gözetleme dernekleri söz konusuydu. İkinci olarak tamamen dinsel bu cemaatlerin yanında bir tür mesafe, bir tür uzaklığı koruyor olsalar da onlara yakın olan dernekler vardı. Örneğin 17. yüzyılın sonunda 1692 yılında İngiltere'de çok karakteristik bir biçimde adapların tutum ve davranışların islahı için Topluluk adlı bir dernek kuruldu. Bu çok önemli bir dernektir. 3. William döneminde İngiltere'de 100 ve İrlanda'da yalnız Dublin şehrinde 10 kolu vardı. 18. yüzyılda ortadan kalkmış ve Wesley'in etkisiyle yüzyılın ikinci yarısında yeniden ortaya çıkmış olan bu dernek davranışlarda reform yapmayı öneriyordu. Pazar ayinlerine saygı gösterilmesini sağlamak, İngiliz pazar exciting'ini büyük ölçüde bu büyük derneklerin eylemlerine borçluyuz. Kumarı, sarhoşluğu engellemek, fahişeliği, zinayı, bedduayı, dine küfrü, Tanrı'yı tiksindirecek her şeyi engellemek. Wesley'in vaazlarında söylediği gibi en aşağı ve en bayağı sınıfın deneyimsiz gençlerden yararlanmasını ve onlardan para koparmasını engellemek söz konusuydu. 18. yüzyılın sonuna doğru bir başka dernek bu dernekten daha önemli hale geldi. Bir rahipten ve bazı saray aristokratlarından esinlenen bu derneğin adı, dindarlığı ve erdemi teşvik için kraldan bir bildirge elde etmek amacıyla kurulduğundan Bildirge Derneği'dir. Bu topluluk 1802 yılında değişti ve ahlak düşkünlüğünün ortadan kaldırılması için dernek şeklindeki karakteristik adını aldı. Hedefi, pazar ayinine saygı gösterilmesi, açık saçık ve müstehcen kitap dolaşımını engellemek, kötü edebiyata karşı dava açmak ve kumarhaneleri ve genel evleri kapattırmaktır. Dinsel gruplara yakın bu dernek, işlevi esas olarak hala ahlaki olsa da daha şimdiden biraz laikleşmişti. Üçüncü olarak, 18. yüzyılda İngiltere'de daha ilginç ve daha endişe verici başka derneklere rastlıyoruz. Paramiliter nitelikte öz savunma grupları, henüz proleter olmayan ilk büyük toplumsal hareketliliklere, yüzyıl sonunun siyasi, toplumsal büyük hareketlerine, özellikle Lord Gordon yandaşlarının hareketlerine cevap olarak hala güçlü bir dinsel yananlamla ortaya çıkmışlardır. Bu büyük halk hareketliliklerine cevap olarak en varlıklı çevreler, aristokrasi, burjuvazi, öz savunma grupları halinde örgütlenmiştir. Böylece bir dizi birlik, Londra askeri piyadeleri, topçu birliği, iktidarın desteği olmaksızın ya da yan desteğiyle kendiliğinden örgütlenirler. Bir mahallede, bir şehirde, bir bölge ya da bir kontlukta siyasi cezai düzeni ya da sadece düzeni hakim kılma işlevleri vardır. Sonuncu kategori tamamen ekonomik dernekler. Büyük işletmeler, büyük ticari dernekler, mal varlıklarını, stoklarını, mallarını, Londra limanına demirlemiş gemileri isyancılara, haydutlara, gündelik talana, küçük hırsızlıklara karşı savunmak için polis derneği olarak örgütlenirler. Bu polisler, Londra'nın mahallelerini ya da Liverpool gibi büyük şehirleri özel örgütlerle bölgelere ayırıyorlardı. Bu dernekler, demografik ya da toplumsal bir ihtiyaca, şehirleşmeye, köy nüfusunun şehirlere doğru büyük yer değiştirmesine cevap veriyorlardı. Stoklar, ambarlanmış mallar, makineler biçiminde birikmeye başladığında zenginliği korumak, gözetlemek, güvenliği sağlamak gerekli olduğu ölçüde önemli bir ekonomik dönüşüme, zenginliğin yeni bir birikim biçimine de cevap veriyorlardı. Bu konunun üzerinde ileride duracağız. Nihayet yeni bir siyasi duruma, 16. ve 17. yüzyıllarda esas olarak köylü kökenli olan ve şimdi şehirli kitlelerin ve ardından proletaryanın büyük isyanlarına dönüşen halk isyanlarının yeni biçimlerine cevap veriyorlardı.